Ayrım 13. 45. Uludağ tatili. Sibel'in İstanbul'a döndüğünü, Şubat'ta ailelerin kayak yapmak için Uludağ'a çıktığı 15 günlük okul tatilinin başında öğrendim. Zaim de yeğenleriyle dağa gidecekti. Gitmeden önce yazıhaneyi aradı. Fuayede öğle yemeğinde buluştuk. Mercimek çorbalarımızı karşılıklı içerken Zaim sevgi dolu bir bakışla gözlerini gözlerimin içine dikti. Hayattan kaçtığını, her geçen gün kederli, dertli bir adam olduğunu görüyorum, üzülüyorum. Üzülme dedim, her şey iyi. Mutlu görünmüyorsun dedi, mutlu olmaya çalış. Benim için hayatın amacı mutluluk değil dedim. O yüzden benim mutlu olmadığımı, hayattan kaçtığımı zannediyorsun. Bana huzur veren başka bir hayatın eşiğindeyim. İyi, bize de anlat o hayatı, gerçekten merak ediyoruz. Siz kimsiniz? Yapma Kemal dedi. Benim ne kabahatim var? Senin en iyi arkadaşın değil miyim? Öylesin. Biz, ben, Mehmet, Nurcihan ve Sibel. Uludağ'a gidiyoruz 3 gün sonra. Sen de gel. Nurcihan yeğenine göz kulak olmak için gidiyormuş. Biz de katılmaya karar verdik. Sibel geldi demek. 10 gün oluyor. Geçen pazartesi geldi. O da istiyor senin Uludağ'a gelmeni. Zaim iyilik dolu bakışlarla gülümsedi. Ama bunu senin bilmeni istemiyor. Ben bunları sana onun haberi olmadan söylüyorum. Sakın Uludağ'da bir yanlış yapma. Yok, zaten gelmeyeceğim. Gel, iyi edersin. Bu iş unutulur gider. Kim biliyor? Nurcihan'la Mehmet biliyorlar mı? Sibel biliyor tabii dedi Zaim. Onunla bu konuda konuştuk. Sibel seni çok seviyor Kemal. Seni bu duruma sürükleyen insancılığını çok iyi görüyor, anlıyor ve seni bu durumdan kurtarmak istiyor. Öyle mi? Yanlış bir yere gidiyorsun Kemal. Hepimiz en olmadık kişiye tutuluyoruz. Herkes aşık oluyor. Ama herkes sonunda düştüğü durumdan, hayatını berbat etmeden çıkıyor. Bütün o aşk romanları, filmler ne o zaman? Aşk filmlerini çok severim dedi Zaim. Ama hiçbirinde senin gibi birine hak verildiğini görmedim. 6 ay önce herkesin önünde göstere göstere Sibel'le nişanlandın. Ne güzel geceydi. Evlenmeden önce yalıda birlikte yaşamaya, evinizde davetler de vermeye başladınız. Herkes çok uygar buldu bunları. Evleneceksiniz diye çok iyi karşıladı. Kimse ayıplamadı. Hatta örnek alacaklarını söyleyenleri bile işittim. Ama şimdi kendi kendine yalıdan çıkıyorsun. Sibel'i terk mi ediyorsun? Ondan neden kaçıyorsun? Çocuk gibi hiçbir şey açıklamıyorsun. Sibel biliyor. Bilmiyor dedi Zaim. Durumu başkalarına nasıl açıklayacak, ne diyecek insanlara hiç bilemiyor. Başkalarının yüzüne nasıl bakacak? Nişanlın bir tezgahtar kıza aşık oldu, ayrıldık mı diyecek? Sana çok kırgın, kızgın. Konuşmanız lazım. Uludağ'da her şeyi unutursunuz. Ben kefilim. Sibel hiçbir şey olmamış gibi yapmaya hazır. Büyük otelde Nurcihan ile Sibel bir odada kalacaklar. Biz de Mehmet ile 2. kattaki köşe odayı ayırttık. Sisli zirveye bakan 1. yatak daha vardır o odada, bilirsin. Gelirsen gençliğimizdeki gibi sabahlara kadar şamata yaparız. Mehmet Nurcihan için alev alev yanıp tutuşuyor. Onunla da dalgamızı geçeriz. Asıl dalga geçilecek olan benim dedim. Hiç olmazsa Mehmet'le Nurcihan birlikteler. İnan ben tek bir şaka yapmam, kimseye de yaptırmam dedi Zaim safça. Bu sözünden de takıntımın sosyetede ya da en azından bizimkiler arasında şimdiden şaka konusu olduğunu anladım. Ama bunu zaten tahmin ediyordum. Bana yardım etmek için Uludağ tatilini akıl eden Zaim'in inceliğine hayran oldum. Çocukluk ve gençlik yıllarımda babamın çoğu iş ve kulüp arkadaşı ve pek çok nişantaşlı zengin gibi biz de Uludağ'a kayak tatiline çıkardık. Herkesin herkesi tanıdığı, yeni arkadaşlıkların kurulduğu, evliliklerin ayarlandığı ve gece geç saatlerde en utangaç kızların bile güle oynaya dans ettiği o tatil günlerini o kadar severdim ki, yıllar sonra bile babamın eski bir kayak eldiveniyle ya da abimden sonra benim kullandığım kar gözlüğüyle bir dolabın dibinde karşılaşınca ürperir, annemin bana Amerika'ya yolladığı büyük oteli gösterir kartpostallara her bakışımda içimde bir mutluluk ve özlem dalgasının yükseldiğini hissederdim. Zaim'e teşekkür ettim. Ama gelemeyeceğim dedim. Benim için çok acı olabilir. Fakat haklısın. Sibel'le konuşmam lazım. Yalıda değil, Nurcihanlar'da kalıyor dedi Zaim. Fuayenin her geçen gün daha zenginleşen cıvıl cıvıl kalabalığına dönüp benim dertlerimi unutup gülümsedi. 46. İnsanın nişanlısını ortada bırakması normal midir? Sibel'i ancak Şubat sonunda Uludağ'dan döndükten sonra arayabildim. Sonunun tatsızlıkla, öfkeyle, gözyaşları ve pişmanlıkla bitmesinden çok korktuğum için onunla konuşmayı hiç istemiyor, onun bir bahaneyle nişan yüzüğünü geri yollamasını bekliyordum. Bu gerilime dayanamadığım bir gün telefon edip onu Nurcihan'ın evinde buldum ve fuayede akşam yemeğine sözleştik. Tanıdıklarla dolu fuaye gibi bir yerde ikimiz de duygusallığa, aşırılığa, öfkeye kapılmayız diye düşünmüştüm. Nitekim başlarda öyle de oldu. Diğer masalarda Piç Hilmi ve yeni evlendiği karısı Neslihan, gemi batıran Güven ve ailesi, Tayfun ve kalabalık bir masada da Yeşimler vardı. Hilmi ile karısı ta masamıza kadar gelip bizi görmekten ne kadar mutlu olduklarını söylediler. Mezelerimizi yer, Yakut marka şarabımızı içerken, Sibel Paris'te geçen günleri, Nurcihan'ın Fransız arkadaşlarını şehrin Noel'de çok güzelleştiğini anlattı. Annem baban nasıllar diye sordum ona. İyiler dedi Sibel. Bizim durumumuzdan haberleri yok henüz. Boş ver dedim. Kimseye bir şey söylemeyelim. Söylemiyorum dedi Sibel. Ve peki bundan sonra ne olacak diyen bakışlarla bana sessizce baktı. Konuyu değiştirmek için babamın her geçen gün hayattan ele tek çektiğini anlattım. Sibel annesinin yeni geliştirdiği eski elbiseleri eşyaları saklama takıntısını anlattı. Ben de annemin tam tersi davrandığını, bütün eski eşyaları başka bir eve sürdüğünü anlattım. Ama bu tehlikeli bir konuydu. Sustuk. Zaten Sibel'in bakışları bu konuları laf olsun diye açtığımı hissettiriyordu. Dahası benim asıl konudan kaçmamdan, Sibel aslında benim ona söyleyecek yeni bir şeyim olmadığını da anlamıştı. Senin hastalığına alıştığını da görüyorum diyerek konuyu o açtı. Nasıl? Aylardır hastalığın geçecek diye bekliyoruz. Bu kadar sabrettikten sonra senin hiç iyileşmediğini, hatta hastalığını benimsediğini görmek çok üzücü Kemal. Paris'te hastalığın geçsin diye dualar ettim. Ben hasta değilim dedim. Fuayenin neşeli, gürültücü kalabalığını bakışlarımla işaret ettim. Bu insanlar durumumu hastalık olarak görebilirler. Ama senin beni böyle görmeni istemiyorum. Bunun bir hastalık olduğuna yalıda birlikte karar vermemiş miydik dedi Sibel. Vermiştik. Ne oldu şimdi? İnsanın nişanlısını ortada bırakması normal mi? Nasıl? Bir tezgahtar kızla. Ne karıştırıyorsun bunları dedim. Bunun tezgahtarlıkla, zenginlik ve fakirlikle ilişkisi yok. Konu tamamen bu dedi Sibel. Bu sonuca çok düşünüp acıyla ulaşmış birinin kararlılığıyla. Yoksul ve hırslı bir kız olduğu için onunla böyle kolay bir ilişki kurabildin. Tezgahtar olmasaydı belki de kimselerden utanmaz onunla evlenirdin. Seni hasta eden şeyler bunlar işte. Onunla evlenememek, o kadar cesur olamamak. Bunları beni kızdırmak için söylediğine inandığım için Sibel'e kızmıştım. Söylediklerinin doğru olduğunu aklımın bir yanıyla hissettiğim için de kızıyordum ona. Senin gibi birinin bir tezgahtar kız için bu tuhaflıkları yapması, Fatih'te otellerde yaşaması normal değil canım. İyileşmek istiyorsan önce bunları kabul et. Sandığın gibi o kıza aşık değilim tabii dedim. Ama tartışmak için söylüyorum. İnsan kendinden yoksul birine hiç aşık olamaz mı? Zengin fakir aşkı olmaz mı hiç? Bizim ilişkimizde olduğu gibi aşk dengi dengine sanatıdır. Sen hiç zengin bir genç kızın yakışıklı diye kapıcı Ahmet Efendi'ye, inşaat işçisi Hasan Usta'ya aşık olup evlendiğini Türk filmleri dışında bir yerde gördün mü? Fuayenin baş garsonu Sadi, yüzünde bizi görmüş olmanın kendisine ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini gösterir bir ifadeyle sokuluyordu ki, bizim konuştuğumuz şeye kendimizi fazla kaptırdığımızı görüp durdu. Sadi'ye az sonra anlamında bir el işareti yaptım ve Sibel'e döndüm. Ben Türk filmlerine inanıyorum deyiverdim. Kemal, şu kadar yılda ben senin bir kerecik olsun Türk filmine gittiğini görmedim. Gırgır olsun diye arkadaşlarla yaz sinemasına bile gitmezsin sen. Fatih Oteli'nde hayat Türk filmlerine benziyor, inan dedim. Geceleri uyumadan önce o tenha ve ücra sokaklarda yürüyorum. Bana iyi geliyor. İlk başta bütün bu tezgahtar kız hikayesi zayim yüzünden sanmıştım dedi Sibel kararlılıkla. Evlenmeden önce onun dansözlü, konsomatrisli, Alman mankenli, Dolce Vita taklidi hayatına özendiğini düşünüyordum. Zaim'le de konuştuk. Şimdi artık derdinin fakir ülkede zengin olmakla ilgili bir kompleks. Parantez aç, o zamanların moda kelimesiydi bu, parantezi kapa. Olduğuna karar verdim. Bu da bir tezgahtar kıza geçici bir hevesten daha derin bir derttir tabii. Belki öyledir dedim. Avrupa'da zenginler kibarca zengin değil gibi yaparlar. Uygarlık budur. Bence kültürlü ve uygar olmak da herkesin birbiriyle eşit ve özgür olması değil, herkesin kibarca diğerleriyle eşit ve özgürmüş gibi davranmasıdır. O zaman kimsenin suçluluk duymasına gerek kalmaz. Sorbonda boş durmamışsın dedim. Artık balıkları da isteyelim mi? Masamıza yaklaşınca Sadi'nin hal hatırını, parantez aç, hamdolsun, parantezi kapa, işleri, parantez aç, Biz bir aileyiz Kemal Bey. Her akşam aynı kişiler. Parantezi kapa. Piyasayı, parantez aç, sağ sol teröründen vatandaş sokağa çıkamıyor. Parantezi kapa. Ve kimlerin gelip gittiğini, parantez aç, Uludağ'dan herkes döndü. Parantezi kapa, sorduk. Sadi fuaye açılmadan önce babamın sık gittiği Abdullah Efendi'nin Beyoğlu'ndaki yerinden ta çocukluğumdan beri tanıyordum. Hayatında Deniz'i ilk defa 19 yaşında geldiği İstanbul'da 30 yıl önce görmüş, eski Rum meyhanecilerinden ve ünlü Rum garsonlardan kısa zamanda İstanbul'da balık seçip hazırlamanın inceliklerini öğrenmişti. Bize de sabah balıkhanede kendi eliyle seçtiği barbunyaları, iri ve yağlı bir lüferi ve levreyi bir tepsiye koyup gösterdi. Balıkları kokladık, gözlerinin parlaklığına, solungaçlarının kırmızılığına bakıp tazeliklerini onayladık. Sonra Marmara'nın kirlendiğinden bir şikayet havasıyla söz ettik. Fuayeye su kesilmelerine karşı özel bir şirketten her gün bir tanker su geldiğini anlattı Sadi. Elektrik kesilmelerine karşı daha bir jeneratör alınmamıştı. Ama kimi geceler karanlıkta mumlarla, gaz lambalarıyla oluşan havada müşterilerin hoşuna gidiyordu. Sadi kadehlerimizdeki şarabı tazeleyip gitti. Yalıda geceleri seslerini dinlediğimiz o balıkçı babayla çocuk var ya dedim. Sen Paris'e gittikten kısa bir süre sonra onlar da yok oldular. O zaman yalı daha da soğudu ve yalnız bir yer oldu. Dayanamadım. Sibel bu sözlerimin özür dileyen yanıyla ilgilenmişti. Sözü başka yere çekmek için balıkçı baba oğlu sık sık düşündüğümü anlattım. Parantez aç, aklımdan babamın verdiği inci küpeler geçti. Parantezi kapa. Baba oğlu balıkçılar belki de palamut ve lüfer sürülerinin peşinden gitmişlerdir dedim. Bu sene hem palamudun hem lüferin iyi çıktığını, Fatih'in arka sokaklarında bile seyyar satıcıların peşlerinde kediler, at arabasında palamut sattıklarını gördüğümü anlattım. Balıklarımızı yerken Sadi kalkan fiyatlarının çok çıktığını, çünkü Rusların ve Bulgarların kalkan sürüsü peşinde karasularına giren Türk balıkçılarını tutukladıklarını söyledi. Bunları konuştukça Sibel'in neşesinin daha da fazla kaçtığını görüyordum. Ona söyleyecek yeni bir şeyim, verecek bir umudum olmadığını Sibel de görüyor, durumumuzdan söz etmemek için bu konuları açtığımı anlıyordu. Durumumuz konusunda da rahat bir havayla bir şeyler söylemek istiyordum ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Artık Sibel'e yalan söyleyemeyeceğimi onun kederli yüzüne baktıkça anlıyor ve telaşlanıyordum. Bak Hilmiler gidiyor dedim. Çağıralım mı onları biraz masamıza? Demin çok içten davrandılar. Sibel bir şey diyemeden Hilmi ile karısına el salladım ama görmediler. Çağırma onları dedi Sibel. Niye? Hilmi çok iyi çocuktur. Ayrıca sen karısını neydi adı? Seviyorsun değil mi? Biz ne olacağız? Bilmiyorum. Paris'teyken Leclerc, parantez aç, Sibel'in hayran olduğu ekonomi profesörü, parantezi kapa, ile konuştum dedi Sibel. Benim tez yazmamı destekliyor. Paris'e mi gidiyorsun? Burada mutlu değilim. Ben de mi geleyim dedim ama çok işim var burada. Sibel cevap vermedi. Yalnız bu buluşmamız değil, geleceğimiz konusunda da kararını verdiğini ama aklında son bir şey olduğunu hissettim. Sen git Paris'e dedim konudan sıkılarak. Ben durumu toparlayıp arkandan gelirim gene. Son bir şey var aklımda. Bu konuyu açtığım için özür dilerim. Ama Kemal, bekaret senin bu davranışlarını haklı çıkaracak kadar önemli bir konu değildir. Nasıl? Eğer modernsek, Avrupalıysak bu önemli bir şey değildir. Yok, geleneğe bağlıysak ve bir kızın bakire olması senin de önem verdiğin ve herkesin de saygı göstermesini istediği değerli bir şeyse, o zaman bu konuda herkese eşit davranmalısın. İlk anda Sibel'in ne demek istediğini anlayamadığım için kaşlarımı çattım. Sonra onun da hayatta benden başka kimseyle sonuna kadar gitmediğini hatırladım. Bunun yükü seninle onun için aynı şey değil. Sen zengin ve modernsin demek geldi içimden. Ama utançla önüme bakıp sustum. Kemal, hiç affedemeyeceğim bir başka şey de şudur. Madem ondan kopamayacaktın, niye nişanlandık ve sonra nişanı niye hemen bozmadın? Sesinde öyle bir hınç vardı ki neredeyse titriyordu. Sonuç bu olacaksa niye yalıya taşındık? Niye davetler verip herkesin önünde bu ülkede evlenmeden önce evli çiftler gibi yaşadık? Yalıda seninle paylaştığım mahremiyeti, içtenliği, arkadaşlığı hayatta kimseyle yaşamadım. Sibel'in bu sözlerime çok sinirlendiğini gördüm. Öfkeden ve mutsuzluktan gözlerinden yaşlar akmak üzereydi. Özür dilerim dedim. Çok özür dilerim. Korkunç bir sessizlik oldu. Sibel ağlamasın, bu böyle sürmesin diye hala masalarına oturamayan Tayfun ile karısına ısrarla el salladım. bizi görünce sevinerek geldiler ve benim ısrarım üzerine masamıza oturdular. Biliyor musunuz, yalıyı şimdiden özledim dedi Tayfun. Yazın yalıya çok gelmişlerdi. Tayfun rıhtımda ve yalıda kendi evindeymiş gibi gezinir, buzdolabını açıp kendisine, başkalarına içki ve yemek hazırlar, bazen coşar, mutfakta uzun uzun yemek pişirir ve geçen Sovyet ve Rumen tankerlerinin özellikle hakkında uzun uzun konuşurdu. Bahçede sızıp herkesi meraklandırdığım gece var ya diye geçen yazdan kalma bir hikayeye başladı. Sibel'in hiç açık vermeden Tayfun'u dinlemesine, şakalar yapıp tatlı sözler söylemesine hayranlığa yakın bir saygı duydum. Ne zaman evleniyorsunuz?'' dedi Tayfun'un karısı Figen. Hakkımızdaki dedikoduları duymamış olabilir miydi? ''Mayıs'ta'' dedi Sibel, gene Hilton'da. ''Hepiniz muhteşem Gatsby filmindeki gibi beyazlar giymeye söz vereceksiniz. Filmi gördünüz mü?'' Birden saatine baktı. ''Aa, annemle 5 dakika sonra Nişantaşı'nın köşesinde buluşacağız'' dedi. Oysa annesi babasıyla birlikte Ankara'daydı. Önce Tayfun ile Figen'i, sonra da beni aceleyle yanaklarımdan öpüp çıktı. Tayfun ve Figen ile oturduktan sonra ben de fuayeden çıkıp Merhamet apartmanına gittim ve Füsun'dan kalma eşyalarla teselli bulmaya çalıştım. Sibel bir hafta sonra Zaim ile nişan yüzüğünü geri yolladı. Sağdan soldan haberlerini almama rağmen ondan sonra onu 31 yıl hiç görmedim. 47. Babamın ölümü. Nişanın bozulduğu haberinin hızla yayılması, Osman'ın bir gün yazıhaneye gelip beni azarlaması, araya girip Sibel'in gönlünü almaya hazır olduğunu söylemesi, sağdan soldan duyduğum dedikodular, kafayı üşüttüğüm, kendimi gece hayatına verdiğim, Fatih'te gizli bir tarikata mensup olduğum ve hatta komünist olduğum ve militanlar gibi gecekonduda yaşadığım yolundaki söylentiler kulağıma geliyor ama bunlara fazla aldırmıyordum. Bilakis nişanın bozulduğu haberini işitince Füsun'un etkileneceğini, saklandığı yerden bana haber yollayacağını kuruyordum. Hastalığımı iyileştirmekten de umudu kesmiştim artık. İyileşmektense acımın tadını çıkarıyor, Nişantaşı'nın turuncu renkli yasak sokaklarında da artık hiçbir şeye aldırmadan geziniyor, haftada 4-5 kere Merhamet apartmanına gidip eşyalarla Füsun'un hatıralarıyla huzur buluyordum. Artık Sibel'den önceki bekar hayatıma dönmüş olduğum için Nişantaşı'ndaki evde annemle babamla kendi odamda da kalabilirdim. Ama annem nişanı bozmamı bir türlü kabul edemediği, kötü haberi çok halsiz ve zayıf dediği babamdan sakladığı ve benimle de neredeyse bir tabu haline getirdiği bu konuyu hiç konuşmadığı için onları görmeye sık sık öğle yemeklerine gidiyor, sessizce sofrada oturuyordum. Ama akşamları orada kalmıyordum. Nişantaşı'ndaki evde karın ağrılarımı kuvvetlendiren bir yan olduğu için geceleri orada kalmak istemiyordum. Ama Mart başında babam ölünce eve döndüm. Kötü haberi bana ta Fatih Oteli'ne babamın Chevrolet'siyle gelen Osman verdi. Osman'ın otel odama çıkmasını, kenar mahallelerdeki yürüyüşlerim sırasında eskicilerden, bakkal ve kırtasiyecilerden alıp sakladığım tuhaf eşyaları, küçük odamın dağınık halini görmesini istemezdim. Ama bana kederle baktı ve bu sefer beni küçümsemedi. Tam tersi içten bir sevgiyle sarıldı bana. Yarım saatte toparlandım. Hesabı ödeyip Fatih Oteli'nden çıktım. Arabada şoför Çetin Efendi'nin yaşlı gözlerini, perişan halini görünce babamın hem onu hem de arabayı bana vasiyet ettiğini hatırladım. Kapkaranlık, kurşuni bir kış günüydü. Çetin'in kullandığı araba Atatürk Köprüsü'nden geçerken Haliç'e baktığımı, cam göbeği buz rengiyle madeni yağlı çamur rengi arasındaki suların soğukluğunu içimde bir çeşit yalnızlık olarak hissettiğimi hatırlıyorum. Babam sabah ezanı okunurken 7'yi biraz geçe uykuyla uyanıklık arasında kalp yetmezliğinden ölmüş. Annem sabah uyanınca yanında kocasının hala uyuduğunu sanmış. Durumu anlayınca delirmiş. Ona sakinleştirici olarak paradison verilmişti. Şimdi annem salonda her zamanki yerinde babamın koltuğunun karşısındaki kendi koltuğunda oturuyor, arada bir ağlayarak babamın boş koltuğunu gösteriyordu. Beni görünce canlandı, birbirimize güçle sarıldık, hiç konuşmadık. İçeriye babamı görmeye gittim. Annemle 40'a yakın yıldır paylaştığı büyük ceviz yatakta pijamalarıyla uyur gibi yatıyordu. Ama kas katı duruşunda, teninin aşırı soğuk renginde ve yüzündeki ifadede uyuyan birinin değil, aşırı huzursuz birinin hali vardı. Uyanırken ölümü görmüş, telaşla gözlerini açmış, hızla yaklaşan bir trafik kazasından korunmak isteyen biri gibi bir hayret ve korku ifadesi takınmıştı. O da suratında donup kalmıştı. Yorganı sıkı sıkıya tutan buruş buruş ellerinin kolonya kokusunu, kıvrımlarını, Üzerlerindeki benleri, tüyleri çok iyi tanıyordum. Çocukluğumda saçlarımı, sırtımı, kollarımı binlerce kere okşayarak beni mutlu etmiş, tanıdığım ellerdi bunlar. Ama derilerinin rengi o kadar beyazlaşmıştı ki korktum. Onları öpemedim. Yorganı üzerinden çekip her zamanki mavi çubuklu ipek pijama içerisindeki gövdesini görmek istedim. Ama bir yere sıkışmıştı, yapamadım. O çekiştirme sırasında sol ayağı yorganın dışına çıktı. Bir dürtüyle ayak baş parmağına dikkatle baktım. Babamın ayak baş parmağı benimkisinin tıpatıp aynısıydı ve eski bir siyah beyaz fotoğraftan büyüterek elde ettiğim bu fotoğraf ayrıntısında görüleceği gibi hiç kimselerde olmayan tuhaf bir biçimi vardı. Babamın eski arkadaşı Cüneyt, 12 yıl önce Suadiye'de rıhtımda mayolarımızla otururken keşfettiği bu tuhaf baba oğul benzerliğini bizi birlikte her görüşünde aynı kahkahayla hatırlar, baş parmaklar nasıl diye sorardı. Bir ara oda kapısını kilitleyip babamı düşünerek Füsun için uzun uzun ağlamaya hazırlandım. Ama ağlayamadım. Annemle babamın yıllarını geçirdiği odaya hala kolonya, tozlu halı, parke cilası, ahşap ve annemin parfümü kokan çocukluğumun mahrem merkezine, babamın beni kucağına alıp gösterdiği barometreye, perdelere bir an bambaşka gözlerle baktım. Sanki hayatımın merkezi dağılmış, geçmişim dünyaya gömülmüştü. Dolabını açıp babamın modası geçmiş kravatlarını, kemerlerini, yıllardır giymediği halde arada bir hala boyanıp cilalanan eski ayakkabılarından birini elime aldım. Koridorda ayak sesleri duyunca çocukluğumda bu dolabı karıştırırken de hissettiğim suçluluk duygusunun aynısını hissettim ve kapısını gıcırdatarak dolabı hızla kapadım. Babamın başucundaki komodinin üzerinde ilaç kutuları, bilmece köşeleri, katlanmış gazeteler, subaylarla rakı içerken çekilmiş çok sevdiği eski bir askerlik fotoğrafı, okuma gözlükleri ve bardağın içinde de takma dişleri vardı. Dişleri alıp mendilime sararak cebime koydum. Salonda annemin karşısına babamın koltuğuna oturdum. "Anneciğim, babamın takma dişlerini ben aldım, merak etme," dedim. "Peki, sen bilirsin," anlamında başını salladı. Öğle vakti ev akraba, tanıdık, dost, komşu büyük bir kalabalıkla dolmuştu. Herkes annemin elini öpüyor, ona sarılıyordu. Kapı açıktı ve asansör sürekli işliyordu. Bir süre sonra eski kurban bayramlarını, bayram yemeklerini hatırlatan bir kalabalık toplandı. Bu kalabalığı, ailenin gürültüsü ve sıcaklığını sevdiğimi, patates burunları ve geniş alınları hep birbirine benzeyen amca çocukları ve akraba kalabalığıyla mutlu olduğumu hissettim. Bir ara Berrin ile divana oturduk ve tek tek bütün kuzenlerimin dedikodusunu yaptık. Berrin'in herkesi bu kadar yakından izlemesi, aileyi benden iyi tanıması hoşuma gidiyordu. Ben de herkesle birlikte arada bir fısıldayarak küçük şakalar yaptım. Fatih Oteli'nin lobisindeki televizyonda seyrettiğim son futbol maçından, parantez aç, Fenerbahçe 2 Bolu Spor 0, parantezi kapa, söz ettim. Acısına rağmen mutfakta sigara böreği kızartan Bekri'nin kurduğu sofraya oturdum ve sık sık arka odaya gidip babamın hep aynı şekilde yatan pijamalı bedenine dikkatle baktım. Evet, hiç kıpırdamıyordu. Arada bir odadaki dolapları, çekmeceleri açıyor, her biri çocukluğumun pek çok hatırasını canlandıran eşyalara dokunuyordum. Babamın ölümü, çoğunu çocukluğumdan beri çok iyi tanıdığım bu eşyaları, kayıp bir geçmişi taşıyan değerli şeylere dönüştürmüştü. Komodinin çekmecesini açtım ve şekerli öksürük şurubu ve ahşap karışımı kokusunu koklarken, içindeki eski telefon faturalarına, telgraflara, babamın aspirin ve ilaç kutularına bir resme bakar gibi uzun uzun baktım. Defin işlemleri için Çetin ile yollara düşmeden önce, balkondan Teşvikiye Caddesi'ne çocukluğumu hatırlayarak uzun uzun baktığımı da hatırlıyorum. Babamın ölümüyle birlikte yalnız hayatımın bu günlük eşyaları değil, en sıradan sokak manzaraları da anlamlı bir bütün oluşturan geçmiş bir dünyanın vazgeçilmez hatıralarına dönüşmüştü. Eve dönmek, o dünyanın merkezine dönmek demek olduğu için kendimden saklayamadığım bir mutluluğum vardı. Ve babası ölen herhangi bir erkeğin duyduğundan daha yoğun bir suçluluk duyuyordum. Buzdolabında ölmeden önceki gece babamın yarıladığı bir küçük yeni rakı şişesi buldum. Bütün konuklar gittikten sonra annem ve abimle otururken dibine kadar içtim. "Görüyor musunuz babanızın bana yaptığını?" dedi annem. "Ölürken bile bana haber vermedi." Babamın cesedi öğleden sonra Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'nin morguna götürülmüştü. Annem babamın kokusunu koklayarak uyumak istediği için çarşafların, yastık yüzlerinin değiştirilmemesini istemişti. Abimle geç vakit uyku hapı verip annemizi yatağa yatırdık. Annem babamın kokusunu yastıklarda, çarşaflarda koklayıp biraz ağlayıp uyuyakaldı. Osman da gittikten sonra yatağıma yattım ve çocukluğumda hep istediğim ve sık sık düşlediğim gibi en sonunda annemle bu evde yalnız kaldığımı düşündüm. Ama kalbime kendimden saklayamadığım bir heyecan veren şey bu değil, cenazeye Füsun'un da gelme ihtimaliydi. Sırf bu yüzden gazetelerdeki vefat duyurularına ailenin o uzak kanadının adlarını da yazdırmıştım. İstanbul'da bir yerde Füsun'un annesiyle babasının gazetelerdeki ilanlardan birini okuyup cenazeye geleceğini hiç durmadan düşünüyordum. Acaba hangi gazeteyi okuyorlardı? Tabii haberi adlarını vefat duyurularına koyduğum diğer akrabalardan da alabilirlerdi. Annem de sabah kahvaltısında gazetelerdeki ilanları tek tek okudu. Arada söyleniyordu. Sıdıka ile Saffet hem rahmetli babanız hem benim tarafımdan akrabadırlar. Onun için onları Perran ile kocasından sonra sıralamak lazımdı. Şükrü Paşa'nın kızları Nigan, Türkan ve Şükran'ın sırası da yanlış yazılmış. Zekeriya eniştenizin ilk karısı Arap Melike'den bahsetmeye hiç gerek yoktu. Zaten o kadın ile enişteniz 3 ay evli kaldı kalmadı. Büyük halanız Nesime'nin 2 aylıkken ölen o zavallı bebeğin adı da Gül değil Ayşegül idi. Kimlere sorduğunuzda yazdırdınız bunları? Anneciğim, dizgi hatası, bilirsin bizim gazeteleri, dedi Osman. Sabah 2'de bir pencereden Teşvikiye Camii avlusuna bakıp ne giyeceğini düşünen anneme bu karlı buz gibi havada evden çıkmaması gerektiğini anlatıyorduk. Ama Hilton'da davete gider gibi kürkünüzü giyerseniz de iyi olmaz. Ölsem de babanızın cenazesinde evde duramam, dedi annem. Ama cenaze arabasının caminin morgundan getirdiği babamın tabutunun musalla taşına taşınıp konuluşunu seyreden annem öyle bir ağlamaya başladı ki merdivenleri inip caddeyi geçerek cenazeye katılamayacağı hemen anlaşıldı. Daha sonra aldığı bütün sakinleştirici ilaçlara rağmen kalabalık avluda cenaze namazı kılınırken annem üzerinde astragan kürkü Fatma Hanım'la Bekri Efendi'nin kolları arasında balkona çıktı ve kalabalığın sırtladığı tabut cenaze arabasına konulurken bayıldı. Sert bir poyraz vardı. İnsanın gözünün içine giren küçük tanelerle kar atıştırıyordu. Avludaki kalabalıktan çok az kişi annemi fark etmişti. Bekri ile Fatma annemi balkondan içeri soktuktan sonra ben de dikkatimi kalabalığa verdim. Sibel ile Hilton'daki nişanımıza gelen aynı insanlardı bunlar. Kışları İstanbul sokaklarında hep hissettiğim gibi yazın fark ettiğim güzel kızlar ortalıktan kaybolmuş, kadınlar çirkinleşmiş, erkeklerde daha karanlık ve daha tehditkar bir havaya bürünmüşlerdi. Tıpkı nişandaki gibi yüzlerce kişinin elini sıktım. Pek çok kişiyle kucaklaştım ve kalabalık içinde yeni bir gölgeyle her karşılaşmamda babamı gömdüğümüz kadar o kişi Füsun olmadığı için de acı çektim. Ne Füsun'un ne annesiyle babasının cenazeye ve mezarlığa gelmediğini, gelmeyeceğini iyice anlayınca babamın tabutuyla birlikte soğuk toprağa kendim veriliyormuşum gibi hissettim. Soğuğun da etkisiyle cenazede birbiriyle iyice yakınlaşan aile kalabalığı törenden sonra birbirinden hiç ayrılmak istemiyordu. Ama ben onlardan kaçtım. Taksiyle Merhamet Apartmanı'na gittim. Dairenin kokusu bile bana huzur veren havasını içime çekerken teselli gücünün en yüksek olduğunu tecrübeyle bildiğim eşyalar arasından Füsun'un kurşun kalemini ve o kaybolduktan sonra hiç yıkamadığım çay fincanını yanıma alıp yatağımıza uzandım. Bu eşyalara dokunmak, onları tenimin üzerinde gezdirmek kısa sürede acımı azalttı, beni rahatlattı. O gün babam için mi yoksa Füsun cenazeye gelmediği için mi acı çektiğimi soran okurlara ve müze gezerlere aşk acısının bir bütün olduğunu söylemek isterim. Gerçek aşk acısı varlığımızın en temel noktasına yerleşir. Bizi en zayıf noktamızdan sımsıkı yakalar ve diğer bütün acılara derinden bağlanarak bütün gövdemize ve hayatımıza hiç durdurulamayacak bir şekilde yayılır. Eğer umutsuzca aşıksak, baba kaybından en sıradan talihsizliğe, mesela anahtarlarımızı kaybetmeye kadar her şey, diğer bütün acılar, dertler ve huzursuzluklar, her an yeniden kabarmaya hazır olan bu asıl ızdırabımızın tetikleyicisi olur. Benim gibi aşk yüzünden bütün hayatı alt üst olmuş biri, diğer bütün dertlerinin çözümünün de aşk acısının sona ermesiyle mümkün olacağını sandığı için içindeki yarayı istemeden daha da derinleştirir. Babamı gömdüğüm gün takside giderken açıklıkla kavradığım bu fikirlere uygun bir şekilde de ne yazık ki hiç davranamadım. Çünkü aşk verdiği ızdırap ile ruhumu bir yandan terbiye ediyor ve beni daha olgun bir adam yapıyordu ama diğer yandan da aklıma bütünüyle el koyarak olgunluğun verdiği mantığı kullanmama çok az izin veriyordu. Benim gibi uzun bir süre ve yıkıcı bir şekilde aşık olmuş birisi, yanlış olduğunu bildiği bir mantığı, bir hareketi, sonunun hüsran olacağını bile bile sürdürmeye devam eder. Zaman geçtikçe yaptıklarının yanlış olduğunu daha da açık görür. Bu durumda insanoğlunun üzerinde durmadığı ilginç şey, mantığımızın en kötü günde bile hiç susmaması, tutkunun gücüne karşı çıkamasa da yaptıklarımızın çoğunun aslında aşkımızı ve acımızı artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğini dürüstlükle ve acımasızlıkla bize fısıldamasıdır. Füsun'u kaybettikten sonra geçen 9 ayda mantığımın bu fısıltısı gittikçe güçlenerek artmış, bir gün aklımın bütününe hakim olarak beni bu acıdan kurtaracağı umudunu da vermişti. Ama aşk ile birlikte umut, parantez aç, bu bir gün hastalığımızdan kurtulacağımızın umudu bile olsa, parantezi kapa, bana acımla birlikte yaşama gücü verdiği için çektiğim ızdırabın süresini uzatmaktan başka bir sonuç da vermiyordu. Merhamet apartmanındaki yatakta Füsun'un eşyalarıyla acılarımı, parantez aç, baba kaybıyla sevgilinin kaybı şimdi tek bir yalnızlık ve sevilmeme acısı olmuştu, parantezi kapa, hafifletirken bir yandan da Füsun ve ailesinin cenazeye neden gelmediklerini kavruyordum. Ama annemle ve aileyle olan ilişkisine her zaman dikkat eden Nesibe halanın ve kocasının babamın cenazesine gelmemelerini, bunun da benim yüzümden olduğunu kabul edemiyordum bir türlü. Bu, Füsun'un ve ailesinin benden sürekli kaçacağı anlamına geliyordu. Öyleyse hayatımın sonuna kadar Füsun'u göremeyecektim. Bu düşünce öylesine dayanılmazdı ki onu fazla düşünemiyor ve yakında Füsun'u görebileceğime ilişkin bir umut aramaya başlıyordum. 48. Hayatta en önemli şey mutlu olmaktır. Satsattaki hesapsızlıklar için Kenan'ı suçluyormuşsun dedi Osman kulağıma bir akşam. Bazen Berrin ve çocuklarıyla sık sık da tek başına akşamları annemi ziyarete geliyor, üçümüz birlikte yemek yiyorduk. Nereden duydun? Ben duyarım dedi Osman. Annem içerideydi, o tarafa doğru bir bakış attı. Kendini sosyeteye rezil ettin, bari şirkettekilere mahcup olma dedi acımasızlıkla. Parantez aç. Oysa o da sosyete kelimesinden hiç hoşlanmazdı, parantezi kapa. Çarşaf işini kaybetmen senin kabahatin diye ekledi. Ne oluyorsunuz, ne konuşuyorsunuz dedi annem. Gene kavga etmeyin. Etmiyoruz dedi Osman. Kemal'in eve gelmesi iyi oldu diyordum, değil mi anne? Ah oğlum, çok iyi oldu. Kim ne derse desin hayatta en önemli şey mutlu olmaktır. Rahmetli babanız da öyle derdi. Bu şehir güzel kızlarla dolu. Daha güzelini, daha şefkatlisini, daha anlayışlısını buluruz. Kedi sevmeyen bir kadın zaten erkeğini mutlu edemez. Artık kimse bu iş için üzülmesin. Otel odalarına da bir daha gitmeyeceğine söz ver bakayım. Bir şartla dedim Füsun'un 9 ay önce söylediği bir cümleyi çocuk gibi tekrarlayarak. Babamın arabası ve Çetin bende kalacak. Peki dedi Osman. Çetin razıysa ben de razıyım. Ama sen de Kenan'a ve yeni işe hiç karışma. Kimseye çamur atma. Aranızda herkesin önünde sakın kavga etmeyin dedi annem. Sibel'den ayrılmam, Nurcihan'dan uzaklaşmama, Nurcihan'dan uzaklaşmam da ona deli gibi aşık olan Mehmet'i çok daha az görmeme yol açmıştı. Zaim de her geçen gün onlarla daha sık çıktığı için onu ayrı görüyor, bu arkadaş takımından yavaş yavaş uzaklaşıyordum. Bir ara piçil mi, Tayfun gibi evli, nişanlı, sözlü olmalarını aldırmadan gece hayatının karanlık yanına ihtiyaç duyan İstanbul'un en pahalı randevu evlerini alaycılıkla üniversiteli denen biraz bilgili, görgülü kızların takıldığı otel lobilerini bilen arkadaşlarla eğlencesinden çok hastalığımı iyileştirir umuduyla birkaç gece çıktım. Ama Füsun'a duyduğum aşk ruhumu karanlık bir köşesinden bütün kişiliğime yayılmıştı. Arkadaş sohbetiyle biraz eğlendimse de dertlerimi unutabilecek kadar ileri gidemedim. Akşamları çoğu zaman evden hiç çıkmıyor, annemin yanına oturup elimde rakı, tek kanallı devlet televizyonunda ne varsa onu seyrediyordum. Annem tıpkı babam sağken yaptığı gibi ekranda gördüğü her şeyi acımasızca eleştirir, o kadar çok içmememi, tıpkı babama yaptığı gibi bana her gece bir kere söyler, az sonra da koltuğunda uyuyakalırdı. O zaman Fatma Hanım'la televizyon hakkında fısıltıyla konuşurduk. Fatma Hanım'ın batı filmlerinde gördüğümüz zengin ailelerin hizmetçileri gibi odasında ayrı bir televizyonu yoktu. 4 yıl önce ülkede yayın başlayıp bizim eve bir televizyon alındığından beri Fatma Hanım her gece salonun en uzak noktasındaki bar sandalyesinde, artık onun sandalyesiydi, iğreti bir şekilde oturur, duygulu sahnelerde heyecanlanıp başörtüsünün düğümüyle oynayarak uzaktan televizyona bakar, bazen sohbete de katılırdı. Annemin bitip tükenmez monologlarına karşılık verme işi babamın ölümünden sonra ona düştüğü için sesi artık daha çok çıkıyordu. Bir gece annem koltuğunda uyuyakaldıktan sonra Fatma Hanım'la televizyonda naklen yayımlanan buz pateni yarışmasındaki uzun bacaklı Norveçli ve Sovyet güzellerine bütün Türkiye gibi paten kurallarını hiç bilmeden bakarken onunla annemin durumundan, havaların ısındığından, sokaklardaki siyasi cinayetlerden, her türlü siyasetin kötülüğünden, babamın yanında çalıştıktan sonra Almanya'ya Duisburg'a göç edip dönerci dükkanı açan oğlundan, aslında hayatın güzel olduğundan tatlı tatlı söz ediyorduk ki lafı bana getirdi. Kazma tırnak, artık çorapların hiç delinmiyor, aferin. Kemal'cim geçen gün baktım, ayak tırnaklarını da artık güzelce kesiyorsun. Ben de sana bir hediye vereceğim o zaman. Tırnak makası mı? Yok, tırnak makası maşallah iki tane var. Bir de babandan kaldı, üç etti. Bu başka. Ne? Gel içeri dedi Fatma Hanım. Havasından konunun özel olduğunu sezerek peşinden gittim. Küçük odasına girip bir şey aldı. Benim odama girdi. Işığı yaktı. Avucunu bir çocuğu eğlendirir gibi açıp bana gülümsedi. Bu ne dedim önce. Sonra kalbim gümbür gümbür atmaya başladı. Bir küpe teki, senin değil mi dedi. Kelebek ile bir harf mi bu? Ne tuhaf. Benim. Aylar evveldi. Ceketinin cebinde buldum bunu. Sana vermek için bir kenara koydum. Ama annen görüp almış. Belli ki rahmetli babanın bir başkasına vereceği öyle bir şey sandı. Hoşuna gitmedi. Rahmetli babandan sakladığı, gülümsedi, çalıp sakladığı şeylerini koyduğu gizli bir kadife kesesi var, oraya koymuş. Babanın ölümünden sonra içindekileri babanın çalışma masasına dizmiş de o zaman gördüm ve senin olduğunu bildiğim için hemen aldım. Bir de babanın ceketinden çıkan bu fotoğraf var. Onu da annen görmeden al bakalım. İyi etmiş miyim? Çok, çok iyi etmişsin Fatma Hanım dedim. Çok akıllısın, çok incesin, çok harikasın sen. Küpeyi ve fotoğrafı mutlu bir gülümsemeyle verdi. Fotoğraf babamın Abdullah'ta yemek yerken gösterdiği ölmüş sevgilisinin fotoğrafıydı. Bir an bu kederli kızda arkadaki gemilerde ve denizde Füsun'u hatırlatan bir şeyler gördüm. Ertesi gün Ceyda'yı aradım. İki gün sonra gene Maçka'da buluşup Taşlık Parkı'na yürüdük. Saçlarını topuz yapmıştı, şıktı. Halinde yeni anne olmuş kadınlara özgü ışıl ışıl bir mutluluk ve kısacık bir sürede olgunlaşmanın verdiği bir güven gördüm. İki gün boyunca çok da zorlanmadan Füsun'a 4-5 tane mektup yazmış, bunlardan en makul ve soğukkanlı olanını sarı bir satsat zarfına koymuştum. Önceden planladığım gibi kaşlarımı çatıp çok önemli bir gelişme olduğunu, bu mektubun mutlaka Füsun'a ulaştırılması gerektiğini söyleyerek Ceyda'ya verdim. Niyetim mektupta yazdıklarımdan Ceyda'ya hiç söz etmemek ve esrarengiz bir havaya bürünerek onun olayın ciddiyetini kavramasını, mektubu da Füsun'a ulaştırmasını sağlamaktı. Ama Ceyda'nın yüzünde her şeyi doğal karşılayan o kadar makul ve olgun bir ifade vardı ki kendimi tutamadım ve Füsun'un bana küsmesine yol açan meselenin hallolduğunu, ona yolladığım bu haberi işitince Füsun'un da benim gibi çok sevineceğini ve kaybettiğimiz zamanlar için üzülmekten başka artık hiçbir derdimizin kalmayacağını bir müjde vermenin heyecanıyla Ceyda'ya anlattım. Çocuğunu emzirmeye koşan Ceyda ile vedalaşırken Füsun ile bizim de evlenir evlenmez bir çocuk yapacağımızı, çocuklarımızın arkadaş olacağını, bu sıkıntılı günlerimizi de baldan tatlı aşk hatıraları olarak hep birlikte gülüşerek hatırlayacağımızı söyledim. Çocuğunun adını sordum. Ömer dedi Ceyda, bebeğine gururla baktı. Ama hayat hiç istediğimiz gibi olmuyor Kemal Bey. Haftalarca Füsun'dan bir cevap çıkmayınca sık sık Ceyda'nın bu sözünü hatırladım. Ama Füsun'un bu defa mektubuma mutlaka cevap vereceğinden emindim. Ceyda nişanın bozulduğunu Füsun'un bildiğini doğrulamıştı. Füsun'a mektupta düşen küpesinin rahmetli babamın kutusundan çıktığını, babamın diğer küpeleri ve üç tekerlekli bisikletle birlikte ona küpesini getirmek istediğimi yazmıştım. Daha önceden de planladığımız gibi o, annesi babası ve ben hep birlikte bir akşam yemeği yememiz için artık vakit gelmişti. Mayıs ortasında yoğun bir gün, yazıhanede taşra bayilerinden gelen ve pek çoğu elle yazılmış dostluk, teşekkür, şikayet, gönül alma ve tehdit mektuplarını, harfleri sökemediğim için bazılarını zorlanarak okurken, kısacık bir mektubu bir hamlede ve hızlanan kalp atışlarıyla okudum. Kemal abi, biz de görüşmeyi çok isteriz. Seni 19 Mayıs akşamı yemeğe mutlaka bekliyoruz. Telefonumuz daha takılmadı. Gelemezsen Çetin Efendi ile haber yolla. Sevgiler, saygılar, Füsun. Adres: Dalgıç Çıkmazı, numara 24, Çukurcuma. Mektupta tarih yoktu ama Galatasaray Postanesi'nden 10 Mayıs'ta postalandığını üzerindeki damgadan çıkardım. Davete 2 günden fazla vardı. Çukurcuma'daki adrese hemen gitmek geldi içimden ama kendimi tuttum. Sonunda Füsun ile evlenmek, onu kendime geri dönüşsüz şekilde bağlamak istiyorsam aşırı heyecan göstermemem lazım diye düşündüm.